Ayrım 55.
Bu örnek bizi demokratik rejimin özü olan temel bir soruna, yani kamuoyuyla hükümet çoğunluğu arasındaki özdeşlik sorununa götürüyor. Burada zorunlu ve serbest çoğunluklar arasında bir ayrım yapmak gerekir. Partiler arasındaki sandalye dağılışı çoğunluk hakkında hiçbir şüpheye yer bırakmıyor ve bu çoğunluğu milletvekillerinin eylemlerinden ve parlamento entrikalarından kurtarıyorsa, zorunlu bir çoğunluk mevcuttur. Buna karşılık birçok partiler aşağı yukarı eşit sayıda sandalyeye sahipseler ve içlerinden hiçbiri tek başına hükümet edecek durumda değilse, çoğunluğun meydana gelmesi geniş ölçüde milletvekillerinin ve parti kurmay heyetlerinin iradesine bağlı olur ve kamuoyu bu işte doğrudan doğruya bir rol oynamaz. Bu durumda da serbest bir çoğunluk mevcuttur. Geleneksel demokrasi kavramına uygun olan bunlardan ilkidir. İkincisi ise demokrasi ile oligarşinin bir karışımına yol açar. Bu sistemde halk oylarıyla sadece parti kurmay heyetlerinin karşılıklı etki oranlarını belirtmeye çağrılır. Bu alanda parti sistemi aşağıdaki formülle ifade edilebilecek olan çok önemli bir rol oynar. İki parti sistemi kamuoyunun zorunlu kıldığı bir çoğunluğa, çok ve bağımsız partiler sistemi serbest bir çoğunluğa, çok ve bağımlı partiler sistemi de yarı serbest bir çoğunluğa yol açar. Bir İngiliz seçimini ele alalım. Seçimin ertesi günü iktidara kimin geleceği bilinir. Çoğunluk kesinlikle belli olur. Bir parti hükümeti, diğeri de muhalefeti meydana getirir. Bu mekanizmanın işlemediği dönemler ancak seçim sisteminin bizzat ortadan kaldırdığı geçici üç parti sistemi dolayısıyla 1918-1935 dönemi ve ulusal birlik hükümetleri dolayısıyla savaş dönemleridir ki her ikisi de istisnai durumlardır. Normal zamanlarda çoğunluk sisteminin iki parti sistemine vücut verdiği bütün ülkelerde hükümet çoğunluğu kamuoyu tarafından parlamentoya empoze edilir. Bu sistem kamuoyunu suni şekilde büyütmek suretiyle onu hafifçe saptırır fakat tersine çevirmez. Parti sistemi çoğunlukla muhalefet ayrılığını daha açık kılacak bir çeşit büyüteç rolü oynar. Bunu orantılı temsilden doğan bir bağımsız çok parti sistemiyle, örneğin 1951'den önceki Fransa ile karşılaştıralım. Burada her türlü çoğunluk yahut hemen hemen her türlü çoğunluk mümkündür. 1946-1951 meclisinde şu çoğunluklar düşünülebilirdi. 1- 6 Mayıs 1947'den bu yana çeşitli adlar altında fiilen hükümet etmiş bulunan bir merkez çoğunluğu. Sosyalistler, MRP, radikaller ve bazı ılımlılar. 2. 6 Mayıs 1947'ye kadar hükümet etmiş olan kurucu meclislerdekine benzer bir üç parti çoğunluğu. Komünistler, sosyalistler, MRP. 3. 1936 Halk Cephesi tipi bir çoğunluk. Komünistler, sosyalistler ve birkaç tane ilerici, radikal ve halkçı cumhuriyetçi. 4. Aşırı sağdan sosyalist partiye kadar uzanan, hatta Ramadiye tipi birkaç sosyalisti de içine alan ılımlı bir çoğunluk. 5. Komünistler dışında bütün partileri kapsayan antikomünist bir ulusal birlik çoğunluğu. 6. Nihayet bütün meclisi bir araya getiren 1914 tipi bir kutsal birlik çoğunluğu. Bu altı kombinezondan birinin seçilmesi seçmen kütlesine değil, salt parlamento oyunlarına bağlı kalıyordu. Dolayısıyla halkın rolü her partiye düşen sandalye oranına göre bu kombinezonların sayısını ve bunlardan bazılarının olasılık derecelerini belirtmekten ibaretti. Orantılı temsile sahip devletlerin çoğunda benzer olaylar görülmektedir. Yalnız bir partinin sandalyelerin salt çoğunluğunu elde etmesi gibi istisnai durumlar bunun dışındadır. İki turlu seçimin doğurduğu bir bağımlı çok parti sisteminde partilerin yapmak zorunda oldukları seçim ittifakları çoğunluğu daha az serbest kılar. Fakat bu ittifaklar her zaman hükümet planına yansımaz. Hatta doğal ayrılıklar dolayısıyla bunlar hükümet planında gevşeme eğilimindedir. 1928 ile 1939 arasındaki Fransa örneği, mümkün parlamento kombinezonları sayısının gene de yüksek olduğunu göstermektedir. Gerçi 1914 savaşından önce iki turlu sistemi uygulamış bulunan diğer ülkelerin çoğunda çoğunluklar genellikle daha istikrarlı ve seçim sonuçlarına daha uygun olmuştur. Ama ittifaklar oyunu gene de büyük ölçüde serbest cereyan etmiş ve bu seçimin kendisini daima kuvvetli etkilemiştir. Örneğin Fransa Komünist Partisi'nin 1936'da yalnızlık siyasetine son verip sol koalisyona girmesi çoğunluk dengesinde büyük değişiklikler yaratmış, 1947'de 3 parti anlaşmasından atılması da aynı sonucu doğurmuştur. Bu durum iki parti sisteminin yarattığı zorunlu çoğunluklar sisteminden çok farklıdır. Burada ancak yarı serbest çoğunluklardan söz edilebilir. 3. Partiler ve hükümet yapısı. Partilerin gelişmesi Aristo ya da Montesquieu'den esinlenen eski siyasal kategorileri alt üst etmiştir. Parlamenter rejim, başkanlık rejimi ve meclis hükümeti sistemi arasındaki klasik karşıtlık artık modern anayasa hukukunun merkezi olmaktan çıkmıştır. Kemalist Türkiye, Sovyet Rusya ve Hitler Almanyası arasında tek parti sistemi bakımından derin bir benzerlik vardı. Oysa bunlardan ilki bir meclis hükümeti sistemini, ikincisi yarı parlamenter bir rejimi, üçüncüsü de bir yarı başkanlık rejimini andırıyordu. İki parti sistemine sahip bulunan Büyük Britanya ve Dominyonları, çok partili kıta Avrupası sistemlerinden derin farklarla ayrılmaktadır. Oysa bunların hepsi parlamenter rejime bağlıdır. Fakat kıta Avrupası sistemleri, prezidansiyel mahiyetine rağmen bazı bakımlardan Amerika Birleşik Devletleri'ne daha yakındır. Gerçekten tek parti, iki parti ve çok parti sistemleri ayrımı çağdaş rejimlerin temel tasnifi haline gelme yolundadır. Ancak bu ayrımın önemi bazı karışıklıklara yol açma tehlikesini de göstermektedir. Partilerin sayısı hükümet yapısında çok önemli bir unsur olmakla beraber diğer etkenleri de ihmal etmemek gerekir. İngiltere ile Amerika Birleşik Devletleri'nin karşılaştırılması, İngiliz merkeziyetçiliği ile Amerikan ademi merkeziyetçiliği arasındaki karşıtlığı açıkça ortaya koymak suretiyle partilerin iç yapısının rolünü gayet iyi anlatmaktadır. Aynı şekilde Sovyet Rusya ile 1950 öncesi Türkiye arasındaki salt siyasal nitelikte farklar, esas itibariyle Komünist Partisi'nin totaliter ve türdeş mahiyetiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin sınırlı ve türdeş olmayan mahiyetine dayanmaktadır. 4. Fransız Cumhuriyeti'nin sert partileriyle 3. Cumhuriyet'in yumuşak partileri arasındaki karşıtlık, tekrara lüzum göstermeyecek derecede bahis konusu olmuştur. Partilerin karşılıklı güçlerinin etkisi de bundan daha hafif değildir. Hakim bir partinin varlığı bazı Amerikan Federe Devletleri'nde ve 1914 öncesi İsviçre'de görüldüğü gibi bir rejimin mahiyetini başkalaştırabilir. Dahası var, bazen sadece çoğunluğun değişmesi bile aynı sonuçlara yol açabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde kongre çoğunluğuyla başkanlık aynı partinin elinde olduğu takdirde resmi kuvvetler ayrılığı çok hafifler. Ayrı partilere ait olduğu takdirde çok güçlenir. Partilerin etkisi bizi hükümet yapısının izafi olduğu ve ülke içerisindeki siyasal güçlerin ilişkilerinde meydana gelecek basit bir değişikliğin bu yapıyı da değiştirebileceği sonucuna götürür. Böylece de klasik anayasal tanımların sertliğinden uzaklaşılmış olur. Partiler ve kuvvetler ayrılığı. Kuvvetler ayrılığının derecesi anayasa hükümlerinden çok parti sistemine bağlıdır. Örneğin anayasa açık bir ayrılığı öngörmüş olsa bile tek parti çok sıkı bir kuvvetler toplanmasına yol açar. Parti hükümetin çeşitli organlarını sıkıca birbirine bağlar. Partinin pluralist bir sistemdeki rolü de daha az belirgin olmakla beraber bundan farklı değildir. Partiler arası rekabet her partinin parlamento ile hükümet arasında kurabileceği bağları zayıflatır. Dolayısıyla anayasal kuvvetler ayrılığı bir dereceye kadar etkinlik kazanır. Buna her partinin belli bir görevde uzmanlaşmasından doğan bir partiler ayrılığı da eklenebilir. Bu alanda iki parti ve çok parti sistemleri tamamen farklı sonuçlara yol açar. Partilerin kuvvetler ayrılığı üzerindeki etkisi, bunların sadece sayılarına değil, iç yapılarına, hatta karşılıklı güçlerine de bağlıdır. Genellikle zayıf ve ademi merkeziyetçi örgüt, bazı istisnalarla kuvvetler ayrılığını arttırır. Bazı durumlarda çoğunluğun değişmesi de bu ayrılığı derinden etkiler. Bu etkenlerden her biri parlamenter rejimde, başkanlık rejiminde ve meclis hükümetinde farklı biçimlerde işler. Dolayısıyla gerçek kuvvetler ayrılığı, parti sistemiyle anayasal çerçevenin bir bileşkisidir. İki parti sistemi sonuç olarak kuvvetler toplanmasına yol açar. Tek bir parti parlamentoda salt çoğunluğa sahip olduğu ve bütün hükümet mevkilerini elinde bulundurduğu için bu ikisi arasında çok güçlü bir bağ kurar. Resmen Büyük Britanya bir parlamenter sisteme, yani kabine ve parlamentonun belli birer görevde, kabine için yürütme kuvveti, parlamento için yasama kuvveti, uzmanlaştıkları, ancak birbirlerini etkileyebilecek karşılıklı etki araçlarına, parlamento için soruşturma komisyonları, soru, güvensizlik önergesi ve güvensizlik oyu, hükümet için fesih yetkisi, de sahip bulundukları bir yumuşak kuvvetler ayrılığı sistemine sahiptir. Oysa çoğunluğu elde tutan bir hükümet partisinin varlığı, uygulamada bu hukuki şemayı baştan aşağı değiştirir. Bu parti, yasama ile yürütmenin belli başlı ayrıcalıklarını kendinde toplar. Hükümet makamları, parti doktrin ve programını seçim platformunda ifade bulan şekilde uygulayan parti liderinin elindedir. Kanun tasarıları partinin araştırma bürolarınca hazırlanır, parti adına partili bir milletvekili tarafından meclise sunulur, parti meclis grubunca kabul edilir ve parti hükümeti tarafından uygulanır. Parlamento ile hükümet, aynı motor yani parti tarafından harekete geçirilen iki makineye benzer. Bu açıdan bakılınca rejim tek parti sisteminden pek de farklı değildir. Tek parti sisteminde yasama ve yürütme, parlamento ve hükümet anayasal göstermelikler niteliğindedir. Gerçek iktidarı sadece parti kullanır. İki parti sisteminde ise resmi organlar bu derece suni değildir. Özellikle bir muhalefet partisinin varlığı parlamento görüşmelerine büyük önem kazandırır. Şüphesiz bu görüşmelerin sonucu önceden bellidir. Çoğunluk partisi kendi görüşünün kabulünü istediği takdirde çoğunluğu sayesinde bunu daima sağlayabilir. Fakat muhalefet eleştirilerinin yaylım ateşine göğüs germe zorunluluğu bu partiyi düşünmeye ve projelerini yumuşatmaya yöneltebilir. Çünkü halkın bilgisine kolayca ulaşan parlamento görüşmeleri seçimler üzerinde etkili olur. Hükümet ise daha da suni niteliktedir. Kabine aşağı yukarı galip partinin kurmay heyetinden oluşur. Her bakanın ortak kararlar üzerindeki etkisi bile çoğu zaman bunların hükümetteki görevlerinin öneminden çok parti içindeki durumlarıyla belirlenir. Tek parti sistemlerindeki gibi. Tek parti ve iki parti sistemleri arasındaki köklü fark, iktidarın sınırlandırılması ve bir muhalefetin varlığı bakımındandır. Yoksa kuvvetler ayrılığı, daha doğrusu kuvvetler toplanması bakımından bunlar birbirlerine çok yakındır. Bununla birlikte bu toplanmanın derecesi, hatta varlığı, anayasal yapıya da geniş ölçüde bağlıdır. Burada parlamenter rejimle başkanlık rejimi arasında açık bir karşıtlık vardır. Parlamenter rejim resmen çok yumuşatılmış bir kuvvetler ayrılığı yaratır. Başkanlık rejimi ise aksine hükümet ve parlamentonun tam ayrılığına, bunlardan her birinin kendi görev alanı içinde kapanıp kalmasına ve diğeri üzerinde güçlü bir etkide bulunamamasına yol açar. Böylece parlamenter rejim iki parti sisteminin doğurduğu kuvvetler toplanmasını bir kat daha arttırdığı halde başkanlık rejimi sert bir kuvvetler ayrılığı kurmak suretiyle buna karşıt bir mahiyet taşır. Birinci durumda anayasal sistemle parti sistemi bir ölçüde birbirlerine yaklaşır. İkincisinde ise birbirlerinden açıkça uzaklaşır. Dolayısıyla iki parti sisteminden doğan toplanma, teşvik edildiği parlamenter rejiminde frenlediği başkanlık rejimine oranla elbette daha fazla olur. Ancak bu şematik çözümleme çok biçimsel, gerçekse çok daha karmaşıktır. Başkanlık rejiminde kuvvetler arasındaki ilişkiler, parlamento çoğunluğuyla başkanlığın, aynı partinin ya da başka başka partilerin elinde oluşuna göre tamamen farklıdır. Seçim tarihleriyle görev süreleri birbirine uyduğu takdirde, bir partinin her ikisine de sahip olması şüphesiz daha olağandır. Seçmenlerin aynı anda parlamento için bir partiye, başkanlık için de rakip partiye oy vermeleri anormal olur. İstisnai olarak başkan adayının kişiliği ve kişisel prestiji, özellikle partilerin örgütleri ve doktriner tutarlılıkları da kuvvetli değilse böyle sonuçlara yol açabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde seçmenler bazen devlet yasama meclisleri ve valilikleri için demokratlara, kongre ve başkanlık için cumhuriyetçilere ya da tersi oy vermektedir. Dolayısıyla kongre ve başkanlık seçimleri arasında da bir aykırılığın olması imkansız değildir. Hatta bunun pek kesin mahiyet taşımayan iki örneğine 1876 ve 1916 yıllarında rastlanabilir. 1876 Temsilciler Meclisi seçimleri 1874'teki demokrat çoğunluğu devam ettirmişse de başkanlık Cumhuriyetçi Hayes'e geçmiştir. Fakat rakibi Tilden'dan 250 bin oy az almış olan Hayes seçilmesini seçim kanununun bir cilvesine borçluydu. Üstelik senatoda da cumhuriyetçiler çoğunluklarını korumuşlardı. 1916'da ise senato çoğunluğu ve başkanlık demokratlarda kalmış fakat temsilciler meclisinde demokratlar çoğunluğu kaybetmişlerdir. Bu çoğunluk cumhuriyetçilere de geçmemiş, küçük partiler dengeyi elde tutmuşlardır. Başkanlıkla kongre arasındaki aykırılık çoğu zaman seçimlerin farklı tarihlerde yapılmasından doğar. Başkan 4 yılda bir, temsilciler meclisi ile senatonun 3'te 1'i her 2 yılda bir seçildiğinden, başkanın görev süresi içinde yapılacak bir ara seçiminde çoğunluk değişebilir. Gerçekten bu durum Amerika Birleşik Devletleri tarihinde 11 defa ortaya çıkmıştır. 1838, 1846, 1850, 1854, 1874, 1882, 1890, 1910, 1918, 1930 ve 1946. Bir parti aynı zamanda hem başkanlığı hem her iki meclis çoğunluğunu elinde bulundurduğu takdirde anayasal kuvvetler ayrılığını hemen hemen tamamen ortadan kaldırır. Parlamenter rejimle başkanlık rejimi arasındaki fark, aralarındaki hukuki ayrılığa rağmen fiiliyatta silinir. İngiliz sistemine çok benzer bir durum görülür. Daha doğrusu Amerikan partilerinin yumuşak örgütleri, çoğunluk partisinin gerçekleştirdiği kuvvetler toplanmasını hafifletmeseydi böyle bir durum ortaya çıkacaktı. Buna karşılık başkanlıkla kongre ayrı partilerin elinde bulunduğu takdirde iki parti arasındaki rekabet resmi kuvvetler ayrılığını daha da derinleştirir ve ona ikinci bir ayrılık ekler. Burada iki parti sistemi kuvvetler bölünmesini hafifletecek yerde şiddetlendirir. Eğer Amerikan partileri de İngiliz partileri gibi merkeziyetçi ve hiyerarşik olsalardı, bu ayrılık rejimin hemen hemen tam bir felce uğramasına yol açacak derecede derin olurdu. Partilerin karşılıklı kuvvetlerindeki bir değişiklik de siyasal rejimin mahiyetini değiştirmeye kâfidir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kuvvetler ayrılığından ve bunun kapsamından soyut olarak söz etmek hiçbir anlam taşımaz. Gerçekte kongre sandalyelerinin dağılış tarzına göre Amerika Birleşik Devletleri'nin iki farklı siyasal rejimi vardır. Başkanlıkla kongre çoğunluğu özdeşse hayli ileri bir kuvvetler toplanması, değilse açık bir kuvvetler ayrılığı görülür. Ancak partilerin türdeş olmamaları bu farkı azaltmaktadır. Amerikan partilerinin yapısı, birçok tecrübeli gözlemcilerin dileklerine uygun olarak daha kuvvetli bir örgüt ve daha ileri bir merkezcilik yönünde değişecek olursa, bu takdirde şüphesiz ki Kongre'nin bölüm bölüm yenilenmesi sistemini değiştirmek ve görev sürelerinin özdeşliğini sağlamak gerekecektir. Aksi halde çok ciddi hükümet buhranlarının doğması mümkündür. Parlamenter rejimin mekanizması onu çoğunlukla hükümet arasında böyle bir halat oyununa konu olmaktan korur. Çünkü bu rejimde hükümet zorunlu olarak çoğunluğu yansıtır. Fakat bu mekanizma başkanlık rejiminde de ortaya çıkabilen başka bir uyumsuzluğu, yani iki meclisteki çoğunlukların birbirine karşı oluşunu bertaraf etmez. Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok kereler, örneğin 1875-1879, 1883-1889, 1891-1893, 1911-1913, vuku bulan bu durum Avrupa parlamenter rejimlerinde daha da sık görülür. Gerçekten kökeninde ikinci meclis, birinci meclisin demokratik eğilimini yavaşlatacak bir araç olarak düşünülmüştür. Genel sayılabilecek bir evrim, başlangıçtaki bu karakteri yavaş yavaş silmiş olmakla beraber, seçim şeklindeki ya da görev süresindeki farklar gene de çoğu zaman iki meclis arasında siyasal bir farka yol açar. Buysa çoğunluk partisini ya her iki meclisçe de kabul edilebilecek bir hükümet kurmak üzere rakibiyle anlaşmaya zorlamak ya da azınlıkta olduğu ikinci meclisin muhalefeti karşısında eylem özgürlüğünün kısılmasına katlanmak suretiyle bu partinin gerçekleştirdiği kuvvetler toplanmasını zayıflatır. Böylece sınır çizgisinin parlamento ile hükümet arasından değil, parlamentonun kendi içerisinden geçtiği yeni tip bir kuvvetler ayrılığı kendini gösterir. Bu takdirde meclislerden biri hükümetle birlik olarak diğer meclise karşı gerçek bir siyasal birim teşkil eder. Bu durumun birçok örnekleri vardır. İskandinavya'da 19. yüzyıl sonlarında parlamenter rejim yavaş yavaş yerleştikçe aristokratik meclisle halk meclisi arasında da bir rekabet ortaya çıkmıştır. Büyük Britanya'da 1906-1911 yıllarının büyük çatışması avam kamarasının üstünlüğüyle sonuçlanmıştır.